Ayrım 6. İçimizdeki hüzün birimizden diğerine akıyordu. Gece boyunca bölük pörçük uyumama rağmen sabah dinlenmiş kalktım. Kahvaltımı edip çıktım. Araştırma kurumuna gitmek için köşeyi dönüp caddeye doğru ilerlerken az önümde yürüyen komşum gözüme çarptı. "Odelya!" diye seslendim. Duymadı. Elinde alışveriş çantası, sol bacağının üstünde hafifçe sekerek yürüyordu. Tekrar seslendim. Durdu bu sefer. Ama dönüp bakmadı bana. Yanına gittim. "Günaydın Oleyda," dedim. "Markete yürüyorsan birlikte gidelim." Başlığının kenarlarını yüzünün ortasına kadar çekiştirmiş, gözlerinde bu kapalı havada eskiden kalmış güneş gözlükleri. "Olur," diye fısıldadı yüzüme bakmadan. "Odelya, nedir bu halin? Dur bakayım yüzüne." "Aa, gözünün altı mosmor olmuş, dudağın da." Başını öte yana çevirdi. "Rahat ver Yuna. Yine dövmüş seni, hayvan herif. Yine vurmuş sana." "Hayır, düştüm, yüzümü çarptım. Uzatma Yuna, lütfen." "Niye şikayet etmiyorsun Odelya? Bir gün elinde kalacaksın kocanın. Rama aşkına. Saklamanın sana faydası ne?" "Açık etmenin de bir faydası yok. O bir erkek. Ona hiçbir şey olmaz, olan bana olur." Bir yaş taneciği yuvarlandı çenesine doğru. Elinden alışveriş çantasını aldım, itiraz etmedi. Yan yana yürümeye başladık. "Hiç denedin mi? Aile polisine gittin mi hiç?" "Hem de kaç kere." "Şaka yapar gibi. Her seferinde aile reisine itaat etmem konusunda nasihat edip evime yolladılar. Akşam eve gelince Hanor beni şikayet ettiğime bin pişman ediyor." "İnanamıyorum." "İnanamazsın elbette. Kocan yok ki senin. Şanslı kadın." "Kocasız kadının şanslı olduğunu ilk kez duyuyorum. Yaşa sen Odelya," dedim. "Biliyor musun Yuna, senin yerinde olmak için neler vermem. Yalnızlık da kolay değil. Benim işime böylesine odaklanmış olmam hep yalnızlığımı yenmek için Odelya." "Hanur'un başına bir şey gelecek olsa ben bir daha dünyada evlenmem." İçimden "keşke bu hayvan herifin başına bir şey gelse" diye geçirdim insafsızca. Birbirimize acıyarak ama duygularımızı seslendirmeden yan yana yürüyüp caddeye çıktık. Odelya gözleri yerde, küçük adımlarla yürüyordu. Yıllar öncesinde Hanor'dan yediği bir tekmeden dolayı hala hafifçe aksayarak. Omuzlarımız birbirine değdikçe içimizdeki hüzün birimizden diğerimize akıyordu sanki. Aklıma bir gün önce okuduğum kitaptan bir sahne düştü. Omuz omuza, ağır yüreklerle, gözleri yerde, mutsuzluklarını konuşmadan paylaşarak yürüyen, yarınları olmayan o zavallı kadınlar. Neredeyse onlardan farksızdık. Ürperdim. "Odelya, bir ara eczaneye uğra da bir şeyler al," dedim sessizliği bozmak için. "Yüzüne sürersin, fena morarmış gözünün altı." "Utanırım. Bu yüzle giremem eczaneye, tanıyorlar beni. Büyük annemden öğrendiğim bir karışım var, iyi geliyor. Olmazsa iki mahalle ötedeki güzellik merkezine giderim. Çocuklar hafta sonunda eve gelmeden suratımın halini mutlaka düzeltmeliyim." "Ya geçmezse, nasıl bu hale geldiğini soracak olurlarsa?" Lafımı kesti. "Yuna, çocuklar sormuyorlar artık çünkü aynı yanıtı almaktan bıktılar. Onlara hep ayağım halıya takıldığı için yüzümün üstüne düştüğümü söylüyorum." "Yutuyorlar mı bu yalanı?" "Yutmasalar da gerçeği benden duymasınlar. Babalarıyla aralarında sorun çıksın istemiyorum." "Zavallı canım. Benim yapabileceğim bir şey var mı?" diye aptal bir soru sordum. Başını salladı hayır anlamında. Ayrıldık. O yoluna devam ederken ben araştırma kurumuna yöneldim. Ağır ağır yürümeme rağmen iki kez tökezledim yolda. Çünkü aklım Odelya'daydı. İşime gün boyu odaklanamadım. Bir sakarlık vardı üzerimde. Dalgınlıkla iki kere deney tüplerini devirdim. Yetmedi, birilerine çarptım. Akşamüstü biraz erken ayrıldım işten. Kocası eve dönmeden önce Odelya'ya uğramak istiyordum. Hanor evine saat 7'den önce gelmezdi. Ama yine de tedbirli davranarak haber verdim gitmeden önce. Beni görünce çok sevindi arkadaşım. Başlığını çıkardığı için bu kez de saçlarıyla kapatmaya çalışmıştı yüzünü. Ama Odelya'nın sağ yanağı dalından erken koparıldığından tam kızaramamış, yarısı yeşil kalmış elmalar gibiydi. Gözünün altındaki morluk hafifçe yeşererek aşağı doğru inmişti. Yanağına her ne sürmüşse kekik kokuyordu. ''Midem bulanıyor mu?'' diye sordum endişeyle. ''Yok bir şeyim Yuna, canım yanmıyor, inan bana.'' ''Bütün gün aklım sendeydi, bir daha dövecek olursa kaç bana gel.'' ''Seni de dövsün diye mi?'' ''Beni niye dövsün, deli mi bu?'' ''Ne sandın?'' ''Boşan o halde Odelya.'' ''Boşanmış kadınların itibarının sıfır olduğunu bilmiyor musun? Boşanamam.'' ''Ben boşandım işte.'' ''Seninle ben bir miyiz? Ben bilim kadını mıyım? İcatlarım mı var? Sadece 4 çocukla kaldım. 5.'yi bile yapamadım ki aileme para kazandırayım. Bir de altın plaket dedim.'' ''Plaketi takan kim?'' ''Sırf onuru için yani.'' ''Benimkisi gibi bir hayata verilecek plaketin onuru batsın. Meyve suyu içer misin Yuna?'' ''İstemem. Sen iyi misin diye bakmaya gelmiştim. Kalkacağım birazdan.'' ''Kalkma, daha gelmez.'' dedi. ''Buz torbamı alıp geleyim mutfaktan, bekle.'' İçeri gidip elinde küçük boy bir buz torbasıyla geri döndü. Torbayı yanağına, gözünün altına yerleştirdi. ''Ah Odelya, nasıl evlendin sen bu canavarla? Hiç mi anlayamadın nasıl biri olduğunu?'' ''Anlayamadım. Teyzelerin aracı olduğu bir evlenmeydi.'' ''Teyzelerin mi evlendirdi seni?'' Gülümsemeye çalışırken acıyla buruştuğu yüzü Odelya'nın. ''İlahi Yuna'' dedi. ''Nereden bileceksin, sen benim gibi iffet yuvasında yetişmedin ki? Bizim eğitim gördüğümüz iffet yuvalarında teyze dediğimiz yaşça bizden büyük kızlar vardı. Her şeyimizi onlar belirlerdi. Evlenme çağına gelince de erkek okulundan örgütün herhangi bir kıza uygun gördüğü bir damat adayı belirlenir ve teyzeler o aday ile görüşür, onay verir ya da vermezlerdi. Bize de kabul etmek düşerdi. Bildiğim kadarıyla çok eskilerde görücü usulü denirmiş buna.'' ''Tam değil. Teyzelerimizin gözetiminde taliplerimizle buluşur, senin anlayacağın biraz da olsa tanırdık evleneceğimiz kişiyi. Hanor'la böyle tanıştık işte. Yakışıklıydı. Benim devam ettiğim iffet yuvasının erkek kısmında yetişmişti. Bu yüzden iyi bir işi vardı.'' Gözlerimde bir soru işareti belirmiş olmalı. ''Biliyorsun, buralardan mezun olanların işleri de hazır olur.'» ''Yo, bilmiyorum, nasıl yani?'' dedim. İffet yuvalarının kurucuları devletin üst kademelerinden gelen kişiler olduklarından uyumlu çalışmak bahanesiyle kendi öğrencilerini münasip işlere yerleştiriyorlardı. Hiçbirimizin zaten haddine düşmezdi itiraz etmekte. Böyle işi hazır, iyi maaşlı bir kocaya niye itiraz edilsin ki? Hepimiz evlendik gitti, bize uygun görülen kocalarımızla. ''Yani huyunu suyunu bilmediğiniz adamlarla evlendiniz öylece.'' dedim. Ve der demez fark ettim ne aptalca bir laf ettiğimi. Sanki ben Zogar'ı koca diye kendim seçerken huyunu suyunu biliyordum da. Aklımdan geçeni okuyamadı Odelya. ''Ama Yuna, kocanı kendin seçtin diyelim. Nereden bileceksin güvenli bir işi olduğunu?'' dedi. ''Sen koca mı seçtin kendine, güvenceli iş mi?'' deyiverdim. ''Her ikisini de. Erkek milleti işsiz kalınca fıttırıyor. Evdeki karısından çıkarıyor hırsını. Devlet kadrosunda çalışan birinin en azından iş güvencesi olur diye düşündüm.'' ''İlla devlet kadrosu diyorsan, orada çalışan birini kendin de bulabilirdin. Ne gerek vardı teyzelere?'' ''Teyzelerden onay almayan kızlar devlet kadrosundaki gençlerle öyle kolay evlenemez. İffet yuvalarında eğitilen erkek çocukların da evlenmek için üstlerinden izin almaları gerekiyor.'' ''Ya, hiç bilmiyordum bunu. Ben kocamla üniversitede tanışıp sevişip, her neyse, nasıl evlenirsek evlenelim, mutluluk şansa kalmış.'' ''Mutluluk öyle de kocaların iş durumu pek şansa kalmıyor Yuna. Mesela senin oğlan gibi nasıl saray akademisi üst kademeye yönetici yetiştiriyorsa, alt kadrolarda bizim iffet yuvalarından çıkanlarla dolduruluyor. Polisti, zabıtaydı, tapuda, gümrükte memurdu. Arkanda duran olmadı mı devlete kapak atmak hiç kolay değil.'' ''Peki ya ben ne oluyorum Odelya? Baksana, orada yetişmediğim halde ben de devlet kadrosundayım.'' Odelya buz torbasını çekti yüzünden. Masanın üstündeki tabağı bıraktı. Sen başkasın Yuna. Sende bu akıl varken tüm kapılar sana açık dedi. Ama işte ben iş güvenceli koca istemenin cezasını ödüyorum. Derdim büyük. Haklısın canım dedim. Senin başında gerçekten çekilmez bir dert var. Biraz daha oturdum ama tedirgindim. Haydi ben kalkayım artık Odelya. Seninki damlar birazdan. Bak yine söylüyorum, benim kapım sana hep açık. Ne zaman istersen. Başın sıkışırsa hemen kalk gel, e mi? Yüce Ram razı olsun senden komşum. Güle güle git dedi bana kapının önünde. Akrabalar dışında sarılmak hoş karşılanmasa da aldırmayıp sarıldık birbirimize. Kekik kokusu burnumu gıdıkladı. Kapıdan çıkınca gözlerim endişeyle sokağı taradı. Hanor ortalıkta görünmüyordu. Evime yollanırken acaba utancından mı gelemiyor eve diye düşündüm saf saf. Aşk yeniden. Ne açık yeşil tulum vardı üstümde ne de açık yeşil elbise. Tamur'un bana hayran olduğunu söylediği geçmiş yılların modasına çok aykırı düşmeyen bir giysiyi tercih etmiştim. Trendeki genç insanlar beni demode bulabilirlerdi ama eminim Tamur öyle düşünmeyecekti. Bir gün önce kaşla göz arasında çok para verip aldığım kas tüyü yeleğim, beyaz bluzum ve dar siyah eteğimle kucağımda katlanmış duran paltomla cam kenarında oturuyordum hava treninde. Pencereden şehrimin benden giderek uzaklaşan kargaşasını seyrediyordum. Varoşları da geride bırakıp uzun bir süre ekili arazinin üzerinden gittik. Ufukta deniz gözüktü. Denizin üzerinden geçerken gözlerimi kapatıp Tamur'la karşılaşacağımız anı hayal etmeye çalıştım. Ellerimiz göğsümüzün üzerinde en resmi protokolle mi selamlaşacaktık acaba, yoksa sarılır mıydı bana? Batı kıyıda bu gibi formaliteler daha rahat olduğu için. Ancak düşündüğüm gibi olmadı. Hava treni terminale doğru iyice alçalınca gördüm onları. Arike ile yan yana durmuş trenin inişini izliyorlardı. El salladım ama beni seçemediler. Trenin yürüyen merdiveni açılıp ben dışarı çıkınca Tamur bana doğru koştu. Aşağı inip ona elimi uzattığım anda beni kendine doğru çekti ve bir an öyle kaldık. Ben hayli tedirgin, etrafı kolaçan ederek uzaklaştırdım kendimi. Tamur'un peşinden Arike de geldi yanıma, selamladı beni. Bir süredir toplum içinde kızlarla dahi kucaklaşmamamızın nedeni dinimizle değil, hijyenle alakalıydı aslında. O kadar çok mikrop, bakteri vardı ki çevremizde, güneşimiz de parlayamadığı için birçoğunun bağışıklık sistemi iyice çökmüştü. Tedbirli olmak zorundaydık. Sürekli uyarılıyorduk bu konuda. Televizyon programlarının yanı sıra hemen her sokakta sağlık konusunda uyarılar yapan panolar vardı. Yaşam şartlarımız dört dörtlük olmasa da o an Arike'nin arabasında neşe içinde sohbet ederek giderken ben hayatımdan çok memnundum. Otele mi gidiyoruz diye sordum. Sahile götürüyoruz seni Yuna. Işığın en parlak olduğu saatleri kaçırma diye dedi Arike. Elimdeki çantayı bırakırdım. Dursun bagajda, niye vakit kaybedelim ki? Doğru dedim, vakit kaybetmeyelim, kitaba sonra bakarım. Az sonra rıhtımda bir küçük pastane denize karşı oturuyorduk. Önümüzden kuğu gibi süzülen yelkenliler ve çeşitli deniz araçları geçiyordu. Yelkenlileri nostalji yaratmak için eski modellerine benzer şekilde yeniden tasarladılar dedi Arike. İşlevsel değiller ama spor olarak çok faydalı. Ayrıca harika bir görüntü veriyorlar, öyle değil mi? İşe yaradıkları zamanlar o kadar geride kalmış ki dedi Tamur. İnsan hayal dahi edemiyor deniz ulaşımının sadece yelkenlilerle yapılabildiği günleri. Siz yelkenliye hiç bindiniz mi kızlar? Hayır dedim ben. Denemek ister misiniz? Batarsak ne olacak? Ben ancak havuza yüzecek kadar yüzme biliyorum. Denize düşersem kesin boğulurum. Arike binsin, o yüzme bilir. Anca beraber, kanca beraber dedi Arike. O halde hep birlikte yapabileceğimiz başka bir şey düşünelim dedi Tamur. Mesela dönme dolaba binelim. Dönme dolap? Yapma Yuna. Bu yaşa geldin, dönme dolap nedir duymadın mı? Eskilerde çok popüler bir eğlence aracıymış. Biliyorum, duymuştum da hiç binmedim elbette. Haydi o zaman dedi Tamur. Bizim kantonun başkanı nostaljik takılan biridir. Yelkenlilerden başka bir de eski zaman usulü Lüne Park kurdurdu şehrin doğu tarafına. Sizi oraya davet ediyorum. Ben bu ünlü Lüne Park'a hiç gitmedim dedi Arike. Çünkü siz iki hanım işten başınızı kaldırmıyorsunuz. Etrafta ne var ne yok merak ettiğiniz yok. Eh ne yapalım siz erkekler dalga geçerken birilerinin gemiyi yürütmesi lazım dedim ben. Keşke bizi kadınlar idare edeydi. Gemi çok daha hoş yerlere giderdi dedi Tamur hesabı ödemek için kalkarken. Ben de katılmak istiyorum dedim. Sen misafirsin Yuna. Ama olmaz ki hep böyle. Tamur sözümü kesti. Ben merkeze gelirsem sen de beni ağırlarsın tamam mı? Demek Arike'ye birlikte yediğimiz yemekten söz etmemiş diye düşündüm. Ağzı sıkılığı hoşuma gitti. Hep birlikte kalktık. Tamur ödemesini yaparken Arike kolumu tutup dedi ki Yuna, sizinle gelmesem hoş görürsün değil mi? Benim bir hasta ziyaretim vardı. Hazır hastane şuracıktayken ziyareti çıkarıvereyim aradan. Sizinle daha sonra yemekte buluşurum. Nereden çıkardın hasta ziyaretini şimdi? Dün akşam geç vakit öğrendim. Halamı hastaneye kaldırmışlar da. Bizi yalnız bırakmak için mi böyle bir şey uyduruyordu yoksa sahiden mi hastası vardı emin değildim. Ama bana düşen kabul etmekti. Sahilde Tamur'un sık gittiği balık lokantasında belli bir saatte buluşmak üzere ayrıldık. Yolun sonunda bir taksiye binip Luna Park denilen yere gittik. Anlaşılan o ki her şey tıpkı eski zamanlardaki gibi aslında uygun yapılmıştı. Işıklar saçarak dönen atları, yükseklerden hızla aşağı akan trenleri, ağaç tepelerinden yükseklere çıkan dönme dolapları görünce çocuklar gibi sevindim. Biz önce çarpışan arabalara, sonra su altından giden trene bindik. Belki de dünya yüzünde mevcut tüm deniz hayvanlarının arasından geçtikten sonra insanları türlü biçimlere sokan aynanın karşısında bulduk kendimizi. İnce, uzun, şişko, kısa, çarpık, çürpük hallerimize kahkahalarla güldük. Sonra elimizde birer elma şekeriyle dönme dolap sırasına girdik. Elma şekeri Regan doğduğunda çoktan yasaklanmıştı. Sadece eski çocuk kitaplarını gösteren sitelerde ona ait bir iki imaj bulmak mümkündü. Şekerlerin satıldığı tezgahın tepesinde dijital yazıyla renginin boya değil gerçek çilek suyu olduğu, elmanın çürük olmadığı yazıyordu. Yazıyı gösterip vatandaşlarının sağlığını böylesine gözeten bir başka ülke var mıdır bu dünyada diye takıldım Tamur'a. Biraz da ruh sağlığımızı gözetseler keşke diye yanıtladı beni. Rejim hakkındaki iflah olmaz karamsarlığıyla. Sıramız gelince vagonumuza bindik, yan yana oturduk. Yavaş yavaş yükselmeye başladık. Bir dönme dolabın en üst seviyesinden kuş bakışı aşağı bakmak ne kadar hoşmuş. Ağzım kulaklarımdaydı. İyi ki geldik dedim Tamur'a. Seni mutlu görmek ne güzel. Mutsuz bir insan görüntüsü mü veriyorum? Ciddi bir insan görüntüsü veriyorsun. Bu kötü mü? Yo, hiç değil. Ama beni endişelendiren gözlerindeki hüzün. Hüzünlü olmamı gerektiren bir şey yok. Sana öyle gelmiş olmasın. O kocaman gözlerin hep bir soruya yanıt arar gibi bakıyor. Yanıtı bulamadığı için olmalı, bakışlarında hüzün var. Belki de o hüzün senin gözlerindedir. Çocuklarından uzaksın ya, ne de olsa. Olabilir Yuna, çok özlüyorum onları. Tatillerde getirtsene. Yurt dışına çıkış çok zor ama gelmek kolay. O zor çıkıştan korktuğum için gelmelerinden endişe ediyorum zaten. Biliyor musun, insan bir müddet sonra özlemeye de alışıyor. Ne hazin ki, insan her şeye alışıyor. Vagonların hepsi dolunca dönme dolap hızlandı. Yükselirken değil ama hızla inerken içim bir tuhaf oldu. Ben de tüm kadınlar ve çocuklarla birlikte bir çığlık attım. Tamur kolunu korkmamam için omuzuma doladı. Bunun dışarıdan nasıl gözükeceğini bilmediğimden hafifçe kasıldım. Ama tam o sırada rüzgar önümüzdeki vagonda oturan adamın kasketini uçurdu. Adam uçan kasketin arkasından bir hamle yapınca yanında oturan kadın adamın beline sarıldı. İkisi birden vagonun içine düştüler. Bacakları havada debelendiler. O kadar komiktiler ki her ikimiz de kahkahayla gülmeye başladık. Yıllar var ki böyle gülmemiştim. Dönme dolaptan inince seni bir de korku tüneline götüreyim dedi Tamur. Yok artık, sen beni Arike ile buluşacağımız balıkçıya götür. Acelen ne? Tamur, buraya kadar sırf onun için gelmiş olduğumu anlasın istemiyordum. Bahanemi kullandım. Yemekten sonra şu romana bakmaya zaman kalsın istiyorum. Niye Yuna? Ne arıyorsun sen bu kitapta? Bir ipucu. Hayatıma, hayatımıza dair bir ipucu. Hayatına dair ipucunu bir kurgu romanda mı arıyorsun? Hafızamın derinliklerinde de arıyorum Tamur. Bu yüzden bir psikoloğun divanına saatlerce uzanarak uyutulma seanslarına dahi katlanıyorum. Aradığın tam olarak nedir? Hatırlayamadıklarım. Geriye doğru gittikçe hafızam bulanıklaşıyor. Ne zamandır? Babamın ölümünden biraz öncesi ve sonrası. Düzeltiyorum. Babamın ölümünden biraz öncesi ve sonrası, kayıp demesem de çok sesli. Örneğin üniversite yıllarımı hayal meyal hatırlıyorum. Sen gıdalarını Raman marketlerden mi alıyorsun Yuna? Deli mi ne bu adam? Ben ona ne anlatıyorum, o bana ne soruyor? Hayır Tamur, ayakkabı mağazasından alıyorum. Özellikle fırından yeni çıkmış terlikler çok lezzetli oluyor. Ben ciddiyim. Toz gıdalarımı, yarı pişmişlerimi tüketiyorsun. Elbette herkes gibi ben de hayatımı kolaylaştıran toz ürünleri tüketiyorum. Çünkü hazırlanması çok kolay. Tamur bana doğru eğilip yüzünü yüzüme yaklaştırdı. Sana bir sır vereceğim dedi. Düzeltiyorum. Sana bir sır vereceğim dedi. Yapma. Raman marketlerden taze ve özellikle de mevsimlik meyvenin dışında alışveriş etme. Hele içeceklerle yarı pişmiş gıdaları hemen kes. Bundan sonra yiyeceklerini sana vereceğim adreslerden temin et ve bundan kimselere bahsetme lütfen. Bir an deli olmasın bu adam diye düşündüm. Şimdi beni aşağı atmaya kalkarsa ne yapardım? Marketteki gıda meselesi de nereden çıktı şimdi Tamur diye sordum. Sesim hafifçe titreyerek. Ben geçmişimi, babamla hatıralarımı anımsayamamaktan yakınıyordum. Şuradan çıktı Yuna. Gıdalara ekledikleri maddeler unutkanlık yapıyor. Bilakis günün eşsiz ikliminde en gelişmiş teknolojinin yardımıyla yetişen ürünlere başta D vitamini olmak üzere çeşitli mineraller ekleniyor ki bunlar lafımı kesti. Vitaminlerini filan ayrıca içebilirsin. Bizi zehirliyorlar mı demek istiyorsun? Sen ne söylediğinin farkında mısın? Sen sana bir sır verdiğimin farkında mısın? Bir bezginlik çöktü üstüme. Haydi gidelim artık dedim. Tamam, yemekte konuşuruz bu konuyu. Dönme dolap turunu tamamlamış, vagonlarını boşaltarak yavaş yavaş alçalmaktaydı. Sıra bize gelince indik. Luna Park'ın çıkışına doğru yürümeye başladık. Ben artık hiç konuşmuyordum. Suyla karıştırınca çeşitli lezzetli yemeklere dönüşen toz gıdalarıyla, rengarenk meyve suyu şişeleriyle tertemiz, pırıl pırıl Raman marketlere laf edilmesine bozulduğumu her halimden belli ediyordum. Çünkü bu marketler merkez kuruluşlarıydı. Vatandaşın her türlü ihtiyacı düşünülerek tasarlanmış özel satış noktalarıydı. Fiyatları uygundu. Bayat gıdalar, GDO'lu mallar asla satılmazdı. Böyle bir hizmet sunulduğu için teşekkür edeceğine, ettiği laflara bakın hele. Zaten bana söylediklerine pişman gibi suskunlaşmıştı Tamur. Sahildeki balıkçıya işte bu asık suratlarla girdik. Beni batı kıyıya koşturan büyü bozulmuştu. Koca bir marketler zinciri girmişti Tamur'la aramıza. Arike de henüz gelmemişti. Merkezde hemen hemen hiç yemediğim için vitrinden balık seçme işini Tamur'a bıraktım. Tam o sırada Arike'nin mesajı düştü kolumdaki bilekliğe. Halamın durumu iyi değil. Kuzinimi yalnız bırakamıyorum. Siz yemeğe bensiz başlayın diye yazmıştı. Hemen yanıt verdim. Mutlaka gel, beni bu adamla baş başa bırakma. Ondan yanıt geldi. Canını sıkacak bir şey mi yaptı? Asıldı mı sana? Hayır, ama senin de burada olmanı isterdim. Arike'den başka yanıt gelmedi. Hastane köşelerinde benim saçmalıklarımla uğraşacak... Düzeltiyorum. Hastane köşelerinde benim saçmalıklarımla uğraşacak hali yoktu elbette. Tam ona beni merak etmemesini bildiren bir mesaj daha çekiyordum ki tamur başımda bitti.